Ekonomi günlüğünün ilk konuğu Doktor Serdar Şahin Kaya. Sayın Şahin Kaya bizi bekliyor. Telefon hattımızın diğer ucunda. Hemen merhaba diyelim. Hocam selamlar, merhaba.
Merhaba Mücella Hanım.
Nasılsınız
hocam?
Teşekkür
ediyorum davetiniz için. Umarım bir sıkıntı çıkmaz sesimden. Uzaktayım çünkü Cunda'da.
İyi tatiller dileyelim. Sesiniz gayet iyi hocam.
Tamam,
umarız
tamam.
Böyle de devam eder.
Güzel.
Evet, bugün denizcilik ve kabotaj bayramı çok önemli bir bayram. Milli bayramlar arasında yer alan, bağımsızlığımızı temsil eden, gösteren önemli bayramlardan biri. Hocam kabotajı tanımlayalım ve neden önemli bir bayram olduğunu dinleyicilerimize anlatmanızı rica ederim.
Estağfurullah. Şimdi kabotaj kelimesinin etimolojisini kurgularken ya da anlatmaya gayret ederken mutlaka büyük hocamız rahmetli zamansız kaybettiğimiz Mümtaz Soysal'ı anarak başlayalım. Onun Öpülesi Gemiler kitabına da selam verelim. Bakın, kabotaj kelimesi İspanyolca cabo kelimesinden türemiş. Cabo İspanyolca'da burun demek. Sonradan o kelime, cabo kelimesi Fransızca'ya evrilip kabotaj oluyor. Burundan buruna ticaret anlamında. Ama burundan buruna, kıyıdan kıyıya kendi ticaretinizi yaparken kendi bayrağınız ve milli sularınızla yabancı gemi çalıştırmama meselesi. O nedenle de bizim bugün yanlış hatırlamıyorsam 96. yılını kutladığımız Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 1 Temmuz 1926'da Kabotaj Kanunu'nun kabulüyle bayrama evriliyor. 1926 deyip altını özenle çiziyorum. Niye? 3 yaşında Cumhuriyet. Çünkü önce Lozan'da 1923'ün 24 Temmuz'unda, yani Cumhuriyet'ten az önce, Lozan'da kapitülasyonsuz bir ülkenin tapusunu aldı. Sonra Cumhuriyet'i ilan etti ve ilk yaptığı işlerden bir tanesi de 1 Temmuz 1926'da burundan buruna kendi karasularında kendi derin lacivertinde kendi bandırasıyla, bayrağıyla deniz ziyareti yaptı. O nedenle sizin de açılışta söylediğiniz gibi çok kritik önemde bir milli bayramdır. Ama günümüzde ne yazık ki bir miktar unutulmuştur diye altını çizelim, ama hatırlamalıyız ve her daim canlı tutmalıyız.
Hı hı. Evet. Yani 1926 ve onun öncesinde Lozan Barış Anlaşması 1923 yılında bu ayrıcalığı, evet, Osmanlı Devleti'nin kapitülasyonlar çerçevesinde yabancı ülke gemilerine verdiği bu ayrıcalığı kaldırarak bağımsızlığımızın önemli bir açılımını da bu kararla gerçekleştirmiş oldu. Cumhuriyeti kuranlara bir kez daha minnetle diyelim değerli hocam.
Evet, minnetle ve şükranla analım. Bir de Mücella Hanım, eğer izniniz olursa şöyle bir hatırlatma da yapalım. Bakın, Osmanlı'dan erken cumhuriyete ve günümüze, yani 1920 cumhuriyetine gelen süreçte 3 tane gemiden bahsedeceğim. Bir tanesi 1915 Çanakkale'de Nusret gemisi. Sonra Kurtuluş'un, yani milli mücadelenin simgesi de mi? Bandırma. Sonra da kabotaj kanunu çıkmadan 1 Temmuz 1926'dan hemen hemen takriben 24 gün önce 13 Haziran 1926'da İstanbul Karaköy Limanı'ndan demir alarak 85 gün süren ve dünyanın ilk yüzer sergisini bünyesinde barındıran Karadeniz vapurundan bahsedelim. Gençler, bizi dinleyen genç arkadaşlarımız da hatırlasınlar. Üç gemi, Nusret, Bandırma ve Karadeniz vapuru Türkiye Cumhuriyeti tarihinin simgesel gemileridir. Bunu da kabotaj bayramı vesilesiyle anmış olmak istedim.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Efendim, oldukça uzun bir kıyısı olmasına rağmen Türkiye bir denizci devlettir diyebilir miyiz?
İşte deniz devletiyiz. Yani 8.333 kilometre kıyı uzunluğumuz, 161 ya da 163, tam hatırlayamadım ama 160 küsur tane de limanı olan, üç tarafı denizlerle çevrili. Hatta şöyle söyleyelim, Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı'nda bahsettiği o dört nala gelip Uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bir coğrafya. Şimdi bu coğrafyada 8300 kilometre kıyı uzunluğunuz var. Deniz devletisiniz ama denizci devlet. Ne yazık ki değilsiniz. Bunun tarihsel kökenleri var. Ta Türklerin denizcilik açısından ilk hamlesine bakıyoruz. Tarihler bizi 1081'e Emir Şaka Bey'e kadar geriye gönderiyor. Yani Emir Şaka Bey 1081'de ilk tersaneyi kuruyor. 50 parçalık donanma yapıyor. Sonra Alaaddin Keykubat, Alanya ve Sinop'ta yeni tersaneler inşa ediyor. Osmanlı yükseliş döneminde okyanuslara açılıyor. Fakat sonra Abdülhamit'le beraber başlayan süreçte deniz gücünü, donanmasını Haliç'e hapseden bir imparatorluk ister istemez deniz donanmasını Haliç'e hapseden Osmanlı çöküşten de kurtulamıyor. Dolayısıyla da bizim bu kadar uzun, yani dünyada ender ülkenin başına gelebilecek bir verimlilik şeyi olan, simgesi olan Mustafa Kemal'in lafıyla söyleyelim. Hatta 1 Kasım 1937'de meclisin 3. yasama yılının açılışında Mustafa Kemal Paşa diyor ki en güzel coğrafi konumda ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye, sanayisi, ticareti ve sporu ile en ileri denizci ulus yetiştirmek niteliğindedir. Bu yetenekten yararlanmalıyız. Denizciliği Türk'ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve bunu en kısa zamanda başarmalıyız. Cumhuriyet başarıyor. 20'ler, 30'lar, 40'larda. Çok kısa bir örnek verelim. Trabzon'la İstanbul arasında haftada 3 gün tarifeli vapur seferleri var. Hem özel sektör hem kamu sektörünün denizcilikte ciddi mesafe alışları ve biliyorsunuz günümüzde aslında lojistik çok gelişmiş falan diyoruz ama ne yazık ki Türk deniz filosu dünya sıralamasının oldukça alt merdivenlerinde. Çünkü en düşük yük ve yolcuyu deniz yoluyla taşımak gibi bir evrensel kural ulaştırma iktisadının temel prensibi varken biz oldukça uzun yıllardır bundan uzak bir noktaya evrildik. Hele 4046 sayılı özelleştirme yasası ile beraber denizcilik işletmeleri AŞ yani kamunun denizcilikteki birikimi, faaliyeti ve zenginliği tasfiye edilince biz gerçekten kendi kara sularımızda kendi yükümüzü ve yolcumuzu taşımaktan oldukça uzak bir noktaya savrulduk. Bu gidiş mutlaka tersine dönecek ve Türkiye bütün kıyılarına, limanlarına sahip çıkacak. Çünkü gelişmenin, yani bir şemsiye kavramı olarak kullanırsak, kalkınmanın önemli unsurlarından bir tanesi de sadece ulaştırma, lojistik meselesi de değil. Bakın Türkiye'nin 18-25 yaş arası genç nüfusu proteine ihtiyaç var. Şu anda her ne kadar balık avlanma yasağı olsa bile neredeyse işte Ayvalık civarında size en düşük balık fiyatının büyük marketlerde 70 lira olduğunu söyleyebilirim. Bu genç nüfus et zaten yiyemez halde fiyatlar genel seviyesi nedeniyle. Süt ürünlerinden zaten oldukça uzağa düşüyoruz satın alma gücümüzdeki daralmalar açısından. Bir de üstüne deniz mahsulleri, yani balıkçılık. Çünkü balıkçılığı biz denizcilikle eş anlı düşünmeli ve Türkiye'nin yakın gelecek tasarımında. Hani başka bir dünya, daha güzel ve adil paylaşılan bir Türkiye'de Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı da kurup belki bu 8333 kilometreye Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatı doğrultusunda hem endüstrisi, yani sanayisi, ticareti ve sporu ile. Sporda yavaş yavaş mesafe alıyoruz bireysel olarak da olsa. Genç kardeşlerimiz ciddi başarılar gösteriyorlar ama topyekün topraklarımıza gayrimenkul muamelesi yapmaktan uzaklaşarak yeniden vatan yapıp kıyıları da bu vatanın ayrılmaz parçası haline getirip ve onların köşe taşları olan limanlarımıza da büyük bir kıskançlıkla 1 Temmuz Kabotaj Bayramı vesilesiyle sahip çıkmamız lazım geldiğinin altına çizmek isterim. Evet.
Evet. Sadece denizcilik ve kabotaj bayramını sözcüklerle kutlamak değil, anlamını da iyi kavramak gerekiyor. Çok önemli bayramlardan biri olduğunu söylemiştik. Kabotaj evet. bayramını hakkıyla kutluyor muyuz? Ülkemizde bugün kabotaj bayramı olduğuna dair bir farkındalık var mı?
Yani ben olduğunu düşünmüyorum. Mesela bugün sabah öğlene doğru olan zaman kuşağında burası deniz kıyısı bir yerleşim yeri olduğu için Ayvalık Hükümet Meydanı dediğimiz Atatürk heykelinin önünde bir kabotaj hatırlatması resmi bir tarihi yapıldı ama kabotaj bayramının ruhuna uygun ya da bayramın ilan edildiği dönemdeki etkinlikler, yüzme yarışları, yağlı kızaklardan denize teknelerin ucundan yürüme meselesi, yani bütünüyle, altıyla, üstüyle. Çünkü bakın, kabotaj deyince sadece asude bir kıpırtısız çarşaf gibi deniz değil. Biz fırtınaları da seveceğiz. Denizcilik deyince tüm alanlarını düşüneceğiz. Yani kabotaj biraz da o. Yani balıkçılığı düşüneceğiz. Deniz madenciliğini düşüneceğiz. Deniz arkeolojisini düşüneceğiz. Ulaştırmayı konuşmuştuk, lojistik taşıma, müzecilik ve benzeri gibi denizin, yani o derin laciverdin, yani başka bir tabirle mavi vatanı bütün dallarıyla düşünerek yeni bir ülke tahayyülünde bulunmalıyız ki hem bu 8.333 kilometrelik kıyı, hem genç nüfus, hem limanlar birinci anlamda bir zenginlik kaynağı. Birinci anlamda bir zenginlik kaynağı. Ama ne yazık ki biliyorsunuz, küçük bir hatırlatma yapmama lütfen izin verin. Osmanlı İmparatorluğu'nda çok hakim görüşlerden bir tanesi, denize her türlü atığınızı atabilirsiniz. Çünkü Osmanlıca sözüyle söylersek deryadır, alır götürür. Böyle bir anlayış vardı. Bir de bakın, miras hukukunu düşünün. Gene mecelle döneminden bahsedeyim. Kız çocuklarına sahilleri vermişler verimsiz diye. Erkek çocuklarına da dağdaki bayırdaki ovaları vermişler tarım yapsınlar diye. Bu bile bizim genetik kodlarımızda sanki, yani mirasının üzerinde oturduğumuz Osmanlı'nın bir denizci ulus, bir iki tane kaptanı deryalar, barbaroslar falan çıkmış olmasına bakmayın. Ama dünya öyle bir jeopolitik sıçramalar ve gelişmeler içinde yeniden ateşle barut dans ediyor. Ne kadar farkındayız bilmiyorum ama eğer okyanuslarda değilseniz, okyanuslarda yoksanız, deniz kuvvetleri anlamında söylüyorum, deniz gücü anlamında, gelişen jeopolitik dinamiklere de sahip çıkamazsınız. O nedenle de az önce sorduğunuz gibi, yani deniz devletiyiz ama denizci devlet, ancak kuvvetleriniz ve deniz üstü seyri sefain vasıtalarınız deniz üzerinde durduğu müddetçe denizci devlet olacaksınız, ama umudu kesmiyoruz. Kıyılar bizim duruyor. Yeniden canlandırmamız lazım. Yeni içken politikaları, yeni ulaştırma politikaları, yeni bir Türkiye mutlaka kurulacaktır. Genç nüfus geliyor arkadan. Umudumuzu yitirmiyorum ama sorularınızı aldığını çizmiş olduk. Çünkü kritik bir bayram gerçekten. Hani Bedri Rami Eyüboğlu'nun Tuz diye bir şiiri vardır, bilirsiniz. Bir yanım deniz, bir yanım toprak, ama denizden yanayım diyor Bedri Rami'de. Denizden yana olmalıyız diye düşünüyorum.
Peki. Efendim, denizcilik ve kabotaj bayramınız kutlu olsun. İyi tatiller diliyoruz. Doktor Serdar Şahinkaya, sağ olun efendim.